Ayrım 13.
Sayfa 363. Hazreti Musa'nın feyzi ile Tur Dağı'nın bütün cüzleri canlandı, akıllandı. Ey insanlar, bizler taştan da daha aşağı mıyız ki velilerin feyzini kabul edemiyor, ondan yararlanmıyoruz. Dağlarda taşların kalbinden sular fışkırır da üstün bir varlık olan insanın ruhundan bir kaynak kaynayıp coşmaz. Bedeni de yeşiller giyen ruhanilerden olmaz mı? Manevi heyecandan, ruhani zevkten mahrum kalan o bedende ne yaratana karşı bir özlem vardır, ne de ezelde ruhuna sunulan vahdet sakisinin şarabının safası ve neşesi mevcuttur. Bedenin yeşiller giyinen ruhanilerden olması, insan bedeninin ruhani varlıklar yani melekler gibi hiç günah işlemez masum bir hal almasıdır. Benlik ve nefsaniyet dağını kazma ile, külünk ile yerinden söküp atacak bir hamiyet, bir gayret nerede? Böyle yapılacak olursa belki onun cüzlerine bir mana ayının nuru düşer, belki ay ışığı ona yol gösterir. Kıyamet gününde dağlar yerinden sökülecek, senin de bir davranışın ne vakit bu lütfu gösterecek ve manevi kıyamet koparacak da benlik dağın paramparça olacak, hallaç pamuğu gibi atılacak. Bu davranışın, bu silkinmen o kıyametten nasıl olur da aşağı olur? O kıyamet yaradır. Bu kıyamet merheme benzer. Dağların yerinden söküleceği, pamuk gibi atılacağı. Nebe suresi 20, kıyamet, dehşet, korku, ümitsizlik, gaflet, bilgisizlik ifade eder. O kıyamet ehli hasret, pişmanlık, perişanlık içindedir. Halbuki manevi kıyamette Allah'a kavuşmak ümidi, neşe vardır. Bu merhemi yani manevi kıyameti görenler öteki kıyametin dehşetinden, korkusundan emindirler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de onlar için korku ve mahzun olma yoktur diye buyurmuştur. Kim bu merhemi gördüyse yaradan emindir. Bu güzelliği gören her kötü kişi ihsan sahibi olur. Ne mutlu o çirkine ki bu güzele eş olur. Vay o gül yüz diye ki kış gibi soğuk bir kişiye dosttur. Çirkinliklerle, kötülüklerle, haksızlık ve zulümle dolu olan bu dünyada manevi kurtuluşu, manevi güzellikleri gören kişi ne kadar mutludur. Ruhani güzellikleri göremeyen, manevi zevklerden, ilahi aşktan, imandan nasibini almayan, dünyanın maddi güzelliklerine takılıp kalan ve fani güzelliklerin arkasında koşan kişi ne talihsiz kişidir. Cansız ekmek cana eş olunca dirilir, canın ta kendisi olur. Kapkara odun ateşe eş olunca karanlığa gider, baştan başa nur olur. Ölmüş bir eşek bir tuzluya düşse, eşekliği ve leşliği kalmaz. Vahdet küpünün rengi Allah boyasıdır. Vahdet küpünün rengi Allah boyasıdır. Bütün sanatlar, her şey o küpte bir renge boyanır. Allah maddi bir varlık değildir ki, haşa onun bir boyası olsun. Bu tabir, Bakara suresinin 138. ayetinde ifade buyurulmuştur. Allah rengi, Allah'ın verdiği renk bazı tefsircilere göre imandır, Müslümanlıktır. Müminin tam manasıyla Kur'an ahlakıyla ahlaklanmasıdır. Bir hak aşıkı o küpe düşse de sen ona kalk küpten çık desen, neşesinden der ki beni kınama ben küp oldum. Tevhid mertebesine eren bir kişiye bu makamdan ayrıl denilse, o aradan o kadar çok zevk duymaktadır ki o neşeyle ben yabancı değilim, hatta ben küp oldum, ben küpten ibaretim der. Ben küpüm demek enel hak, ben hakkım demektir. Demir demirdir ama ateş rengine girmiştir, o renge boyanmıştır. Ariflerden birisi, Allah adamları yani ermiş kişiler Allah olmazlar fakat Allah'tan da ayrı değillerdir demiştir. Gerçekten de ilahi tecelliye mazhar olan hak yolcusu, demir gibi olan maddi varlığını ilahi potada yakar. Kıpkırmızı ateş haline gelir. İşte o zaman hak aşıkının dilinden Hallacı Mansur Hazretleri gibi enel hak, ben hakkım sözleri çıkar. Bu hal ateşe sokulmuş ve kıpkırmızı bir hal almış olan bir demir parçasının ben ateşim demesine benzer. Bu halin devamı müddetince o ben ateşim demekte haklıdır. Çünkü ateşin rengini ve yakıcılığını almıştır. Fakat bu hali geçince, yani o ateşten çıkınca onun demirliği belirir. Demirin rengi ateşin renginde yok olmuştur. Susmuş gibi görünür ama hal dili ile ateşlikten dem vurmaktadır. Yani ben ateşim demektedir. Madenden çıkan ateş de kıpkırmızı olunca dilsiz, dudaksız ben ateşim diye söylenir. O ateşin renginden, ateşin huyundan alevlenmiş, ihtişam ululuk peyda etmiş. Bu yüzden de ben ateşim, ben ateşim demeye başlamıştır. Ben ateşim der. Şüphen varsa, ateş olmadığımı sanıyorsan bir dene, elini bana dokundur. Ben ateşim, şüphe ediyorsan bir an için yüzünü yüzüme koyuver. İnsan da Allah'ın nuru ile nurlanırsa, Hakk'ın seçkini olur da melekler ona secde ederler. O yalnız meleklerin secde ettikleri kişi olarak kalmaz. Melekler gibi şüpheden, isyandan, azgınlıktan kurtulan insanlar da onun önünde saygı ile eğilirler. Ateş nedir, demir nedir? Dilini tut, bu benzetmeyi yapanın sakalına gülme. Hakikat denizi. Ayağını denize atma, pek o kadar da denizden bahsetme. Hakikat denizi çok geniştir. Anlatılacak gibi değildir. Bu konuya girme. Sen deniz kıyısında susarak otur. Onun büyüklüğü karşısında hayranlıkla dudağını ısır. Benim gibi yüzlerce kişi denizin genişliğine, dalgalarının dehşetine dayanamaz. Ama ben denize sabredemiyorum. Ona dalıp boğulmaktan korkmuyorum. Çünkü onda boğulmak sonsuzluğa kavuşmaktır. Hakta yok olmaktır. Benim canım da aklım da o denize feda olsun. Çünkü benim canımın da aklımın da kan bağısını, yani ebedi hayatını o hakikat denizi verdi. Ayağım hak yolunda yürümeye devam ettiği müddetçe ben de o denizde yürürüm. Yürüme gücüm kalmayınca da su kuşları gibi denize dalarım. Sevgilinin huzurunda bulunup da aşkın etkisiyle arsızlık eden, terbiyesizce konuşan, elbette huzurda bulunmayandan daha talidir. Daha hoştur. Sevgilinin evinin kapısı üstündeki halka eğri de olsa değerlidir. Çünkü onun kapısının halkasıdır. Gönül havuzundan hakikat denizine gizli bir yol vardır. Ey bedeni kirli olan kişi! Sen havuzun etrafında dönüp dolaşıyorsun ama insan havuzun dışındayken nasıl temizlenebilir? Maddeten temiz olan kişi, mana havuzundan uzak düşerse kendini manen temizleyemez. Dış yüzü temiz olmakla beraber batını, özü kirli kalır. Bu mana havuzunun temizliğinin haddi sınırı yoktur. Bedenlerin temizliği ise az bir şeydir. İnsan bedenini kolayca temizleyebilir ama gönül temizliği o kadar kolay bir şey değildir. Aslında gönül gizli bir mana havuzudur. Bu mana havuzundan vahdet denizine gizli bir yol vardır. Ey kendine güvenen, kalbim gönlüm temizdir diyen kişi, senin kalbinin gerçekten temizlenmesi için bir velinin kalbi havuzundan yahut hakikat denizinden yardım ister. O ilahi yardım olmasa paranın sayısı harcandıkça azaldığı gibi senin mahdut olan temizliğin de kirlenir. Günaha batmış, kirlenmiş, pislenmiş kişiye su hal diliyle ey kirli kişi koş bana gel der. Günahkar da ben sudan utanır, yani mürşitten utanırım, o benim kirliliğimi keşfeder cevabını verir. Su der ki, seni utandıran o kirlilik, o günah bensiz nasıl gider, ben olmadan şu pislik nasıl temizlenir? Kirlenmiş pislenmiş adam sudan gizlenirse, utanmak imana engel olur sözü gerçekleşir. Haya imandan gelir, haya ile iman kardeştir, birbirinden ayrılamazlar diye hadisler var. Bu haya, günaha girmekten utanmak ve Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmaktır. Yoksa günahlarım anlaşılacak diye halktan çekinmek değildir. Yani insan halktan değil, haktan korkmalıdır. Kendi nefsinden, kendinde bulunandan utanmak gerekir. Namık Kemal'in dediği gibi, utanmaz kendi nefsinden de ağır eyler melametten. Mevlana Divanı Kebir'de de bir beyitte, eğer sen aşkın aşıkıysan ve gerçek aşkı arıyorsan, keskin hançeri al, hayanın boğazını kes diye buyurmuştur. Gönül ten havuzunun dibinde biriken günah çamurlarına bulandı. Kirlendi ama ten, gönüller havuzunun suyuyla, yani mürşidin feyziyle temizlendi, arındı. Ey oğul, Gönül havuzunun çevresinde dolaş, fakat sen sen ol da ten havuzunun dibinde çamura saplanıp kalma. Beden denizi ile gönül denizi birbirine bitişiktir. Fakat aralarında bir berzah vardır. Birbirlerine karışmazlar. Cenab-ı Hak biri tatlı öbürü acı iki denizi akıttı. O iki deniz birbirine ulaştı. Aralarında bir mani var, engel var. Birbirine karışmazlar. Rahman Suresi 55 Taksim 19-20. Sufilere göre bu iki deniz misaliyle nur ehli ve nar ehli murad edilmiştir. Mevlana bu beytinde beden denizi ile gönül denizinin aynı tende bulundukları halde birbirlerine karışmadıklarını ifade buyuruyor. Daha doğrusu dünya zevkleri için çırpınan beden denizi ile ilahi duygularla, manevi heyecanlarla dalgalanan gönül denizinin bir tende yaşadıkları halde birbirlerine karışmadıklarını anlatmak istiyor. İster doğru ol, ister eğri, gönül havuzuna doğru koş, geri gitme. Padişahların huzurunda can tehlikesi var ama himmetleri, yüce kişiler can korkusu yüzünden padişahtan ayrılmazlar. Bir de padişah şekerden de tatlı olursa canın tatlılığa gitmesi daha da hoştur. Hak aşıkının gönlü içinde aşk ateşi yanan bir ocak gibidir. Ey beni kınayan, aşık olduğum için ayıplayan kişi, sağ ol, var ol. Ey sağlık, esenlik arayan, beni kendine, halime bırak. Benim canım ocaktır, ateşle arası hoştur, ateşle mutludur. Zaten bir ocak için ateş yurdu olmak kadar şerefli bir şey yoktur. Böyle olduğu içindir ki, hak aşıkının ocak gibi gönlünde aşk ateşi yanması gerekir. Bu yanıştaki mutluluğu göremeyen, ilahi ateşte yanmanın zevkine varamayan kimsenin gönlü aşk ocağı olamaz. Aşk bir ateştir, gönül ise o ateşin ocağıdır. Aşk ateşi maddi unsurları, bizi hakikatten alıkoyan arzuları yakar, yandırır, bizi manen temizler. Zaten gönlünde aşk ateşi olmayan kişi bir ölü gibidir. Nitekim Mevlevi şairlerinden Fasih dedenin şu beyti bu hakikati ifade etmektedir. Bir sinede kim nar-ı muhabbet eseri yok, zulmettedir ol nuru hudadan haberi yok. Azıksızlık azığı yani açlık sana manevi azık olunca ebedi olan canı bulursun da ölümden kurtulursun. İnsan yaşamak için gıdaya muhtaçtır fakat itidal içinde yemek gerekir. Hatta gıda ne kadar az alınırsa ruh o kadar kuvvetlenir. Hatta gıdasızlık yani az yemek, çok oruç tutmak manevi bir gıda halini alır. Nice hak aşıkları vardır ki gıdasızlıkla gıdalanmışlardır. Mevlana Mesnevi'nin 5. cildinin 2831 numaralı beyitinde şöyle buyurur. Açlık zahmeti bütün illetlerden daha iyidir. Hele açlıkta yüzlerce fayda, yüzlerce hüner olursa. Kendine gel, açlık ilaçların padişahıdır. Açlığı canla başla kabul et, onu sakın hor görme. Gam ve keder sana fazlaca neşe vermeye başlayınca can bahçeni güller süzanlar kaplar. Arif insan başa gelen belaları, gam ve kederi hakkın bir cilvesi olarak kabul eder de şikayet şöyle dursun ondan memnun olur. Neşe duyarsa ruhunda bir huzur peyda olur. Çünkü bir hadiste en çok ızdırap çekenler gam ve kedere müptela olanlar hakkın sevgili kullarıdır buyurulmuştur. Bu yüzdendir ki Fuzuli bir beytinde Allah'a yalvaran Mecnun ağzından şöyle münacatta bulunur. Az eyleme inayetini ehli dertten, yani ki çok belalara kıl müptela beni. Başkalarının korktukları şeyler sana eminlik, huzur verir. Su kuşu denizde kuvvet bulur, tavuk ise aciz ve zayıftır. Ey hekim, ben yine aşk delisi oldum, ey sevgili. Ben tekrar kara sevdalara daldım. Bu beytin aslında tabip ve habib kelimeleri geçmektedir. Tabip hekim, habib sevgili anaalarına gelir. Her ikisi de Cenab-ı Hakk'ı kastetmektedir. Bu beytten sonra gelen zincir ile halkalarından maksat, Hakk'ın çeşitli ve birbirine zıt olan sıfatlarıdır. Bilindiği gibi Hakk'ın bir zatı vardır ve çok sayıda ve birbirine zıt anlamda birçok sıfatları vardır. Tahirül Mevlevi, merhum bu konuyu açıkça anlaşılması için şöyle bir misalle izah ediyor. Ahmet Efendi isminde alim, şair, katip ve fen adamı bir zat düşünelim. Ahmet Efendi'nin kendisi onun zatıdır. Alimliği, şairliği, katipliği, fen adamı oluşu onun çeşitli sıfatlarıdır. Görünüyor ki Ahmet Efendi bir zat olduğu halde alim, şair, katip, fen adamı olması dolayısıyla çeşitli sıfat sahibidir. Cenab-ı Hak da böyledir. De ki Allah birdir ile işaret edilen Hakk'ın kutsal zatının birliğidir diye sayılan Hakk'ın güzel isimleri çeşitlidir. Kur'an'da ve hadislerde Cenab-ı Allah'ın güzel isimleri yani Esma-i Hüsna'sı 99 kadardır. Bunlar Allah'ın sıfatlarıdır. Halbuki Allah'ın sıfatları sonsuzdur, yani 99'dan ibaret değildir. Hazreti Mevlana burada Tabip ve Habib diye Esma-i Hüsna'da bulunmayan iki sıfatla hitap ediyor ve senin zincirinin sıfatlarının her halkası ayrı ayrı fen ve marifet sahibidir diyor. Senin gibi hünerli hekimin aşk delisine vurduğu zincirin her halkası bir başka çeşit delilik verir. Her halkanın etkisi başka türlüdür. Başka hünerleri vardır. Bu yüzdendir ki benim için her an bir başka çeşit delilik vardır. Demek ki delilikler hünerlermiş, fenlermiş, atasözü doğruymuş. Hele insan şanı, kudreti pek büyük Allah'ın zincirine bağlandıktan sonra sayılmayacak kadar çeşit delilikler yapar. Hakk'ın çeşitli tecellilerini müşahede etmek bendeki akıl bağlarını öyle kopardı ki akıllı geçinen deliler bana öğüt vermeye başladı. Zünnun-ı Mısri, Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Hazretlerinin hatırını sormak için dostlarının tımarhaneye gelmeleri. Bu çeşit delilik Zünnun-ı Mısri'nin de başına geldi. Onda da yeni yeni coşkunluklar, yeni yeni cezbeler görülmekteydi. Öyle coşuyordu ki bu coşkunluk gökleri bile aşıyor. Zünnun-ı Mısri'nin bu halinden göklerin bile ciğerleri sızlıyordu. Ey zavallı faydasız kişi, aklını başına al da sen kendi heyecanını, kendi coşkunluğunu, tertemiz kişilerin, Allah dostlarının coşkunluğu ile bir tutma. Halk o velinin coşkunluğuna dayanamıyordu. Onun aşk ateşi halkın sakalını tutuşturuyordu. Halkın sakalına ateş düşünce, yani halk onun cezbe haliyle söylediği sözlerden etkilenince onu tuttular, bağladılar, zindana attılar. Halk söylenilen sözleri akılları almadığı için sıkışır, kızar, öfkelenirlerse de aşkın dizginini çekip onu yoldan alıkoymaya imkan yoktur. Zünnun gibi mana padişahları halkı ürkütmekten çekinmişler, onların zulmünden can korkusuna düşmüşlerdir çünkü halk kördür. Mana padişahlarının ise nişanı izi yoktur. Hüküm, buyruk anlayışsız, bilgisiz kişilerin elinde bulununca elbette Zünnun zindana atılır. Dostlar Zünnun'un delirdiği ve zindana götürüldüğünü duydular. Düşüncelere daldılar. Bu hususta konuşup durumu yerinde görmek için zindana gittiler. Dediler ki, acaba bu işi mahsus mu yapıyor, yoksa bunun bir hikmeti mi var? O, bu dinin bir kıblesi, bir ayeti gibidir. Ona delilik damgası vurulsun, yani o deli olsun. Buna imkan var mı? Böyle bir hal, onun deniz gibi hudutsuz olan aklından uzak mı uzak? Allah saklasın, haşa delilik, hastalık bulutu onun ay gibi parlak olan aklını örtemez. Bu hal onun olgunluğundan uzaktır. O halkın şehrinden tımarhaneye girdi, o akıllılardan utandı da kendini deli gösterdi. O bedene tapan, kokmuş sersem aklın düşüncelerinden bıktı, usandı da mahsus deli gibi göründü, tımarhaneye gitti. Ve onlara dedi ki, beni sıkaca bağlayın, öküz kuyruğundan yapılan kamçı ile başıma sırtıma vurun. Fakat neden tımarhaneye geldi diye bu işin sebebini araştırmayın. Ey güvenilir dostlar, tımarhaneye neden geldiğimi araştırmayın. Bana kamçı ile vurun da kamçı yarası ile Hazreti Musa'nın ineği gibi dirileyim, hayat bulayım. Bu beyitte Mevlana Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 67-73. Ayetlerinde geçen şöyle bir hadiseye işaret etmektedir. İsrailoğulları arasında birisi öldürülmüş fakat katili bulunamamıştı. Hazreti Musa onlara bir sığır kesin, o ölüye o sığırın yani ineğin bir uzvu ile vurun. Ölü dirilir, kendini kimin öldürdüğünü söyler diye buyurmuştu. Gerçekten Musa'nın emri yerine getirilince ölü adam dirildi, kendini miras yüzünden kardeşinin öldürdüğünü söyledi. Kaşani tefsirinde ineği nefs ineği olarak yorumlar da bu nefs ineğinin ne temiz işler gördüğünü, temiz işler tarlasını sürdüğünü, ne de ilahi irfan tarlasını suladığını söyler. Bu manasıyla Mevlana, gelecek 1445 numaralı beyitte bu nefs ineğini insanın içinde gizlenen, açığa çıkmak için fırsat kollayan nefsani arzular öldürülürse sırların dirileceğini, her şeyin açıkça görüleceğini anlatır. Nefs ineğini kesmenin varlıktan, benlikten kurtulmanın bir ifadesi olduğunu beyan buyurur. Kamçı yarasından hoş bir hale geleyim. Hazreti Musa'nın ineği yüzünden dirilen öldürülmüş adam gibi dirileyim. Güzel bir hale geleyim. Öldürülmüş adam ineğin kuyruğundan yapılan kamçı yarası yüzünden dirildi. İksir sürülmüş bakır misali halis altın oldu. Ölü adam sıçradı, kalktı, sırları söyledi. Kendisini öldürmüş olan o kan içici adamları gösterdi. Açıkça dedi ki, bunlar beni öldürdü. O anda bunlar bana saldırdı, bunlar bana düşmanlık etti. Şu etten kemikten ibaret olan beden ölünce sırları bilen ruh dirilir. Ya tabii ölümle ölen yahut kötü huylarından kurtularak ölmeden evvel ölen kişinin ruhu cenneti de cehennemi de görür ve bütün sırları bilir. Kanlı şeytanları, insanları avlayan tuzağı, hile ve düzeni görür ve gösterir. İneği yani nefsi öldürmek hak yolunun şartıdır. Bunu yapmalı ki onun kuyruğu yarasından can kurtulsun. İnek gibi yiyip içmekten başka bir şey düşünmeyen nefsini riyazet ve mücahade ile çabucak öldürür ki gizli olan ruhun akıl ve şuur ile yeniden hayat bulsun. O adamlar Zünnun'un yanına yaklaşınca Zünnun onlara siz kimsiniz? Sakın ha bana yaklaşmayın diye bağırdı. Onlar edep ve nezaketle bizler senin dostlarınız buraya içimiz sızlayarak candan hatır sormaya geldik dediler. Ey hünerler sahibi akıl denizi nasılsın? Akıllı olduğun halde neden kendini deli gösteriyorsun? Külhan dumanı güneşe nasıl ulaşır? Zümridi anka kuzguna nasıl alet olur? Bunun sebebini bizden gizleme, anlat, söyle. Biz seni seven kişileriz, bizi yabancı yerine koyma. Seni sevenleri kendinden uzaklaştırman, hileye başvurarak onları aldatman sana yakışmaz. Ey mana padişahı, ey büyük adam, sırrı ortaya koy. Ey ay yüzlü, yüzünü bulutla örtme. Biz seni gerçekten seven kişileriz. Senin bu halinden gönüllerimiz yaralıdır. Biz bu iki dünyada da sana gönül bağışlamışız dediler. Zünnun kötü sözler söylemeye, sövüp saymaya başladı. Deliler gibi saçma sapan lakırdılar etti. Birden sıçradı kalktı. Onlara taş yağdırmaya, sopa fırlatmaya başladı. Ziyaretçiler yaralanma korkusundan kaçıştılar. Onlar kaçışırken Zünnun kahkaha ile güldü. Başını salladı da, hey gidi hey, şu dostların dostluklarına bak dedi.